Pusula programında sevgili Ömer Gencal'la beraberiz. Ömer hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın, iyi misin?
Gayet iyiyim Kerim. Sen nasılsın?
Gayet iyi, çok teşekkürler. Yine hareketli bir haftaya girdik.
Evet.
İstersen önce biraz siyasi gelişmelerle başlayalım. Çin-ABD arasındaki görüşmelerle başlayıp devam edelim istersen.
Cenevre'de yapılan görüşmelerde her iki tarafta oldukça olumlu mesajlar verdiler. Benim garibime giden bunun öncesindeki bu restleşme, tansiyonu yükseltme, işte bir taraf %100'lerin üzerine gümrük vergilerini artırması, %145'lere kadar artırması, öteki tarafın ona misilleme yapıp %135'lere kadar çıkartması, böyle bir gergin ortamda olan sonuçta yatırımcıya oldu maalesef. Özellikle S&P'deki büyük kayıpları gördük. Evet. Büyük dalgalanmaları, büyük oynaklıkları gördük. Arkasından da aklı selim mi geldi, galip geldi diyelim. Yoksa ortalığın hani kan gölüne döndüğünü görenler ya biz yanlış yapıyoruz galiba deyip geriye mi çekildiler? Bir taraf %30'a, diğer taraf %10'a vergilerini indirip devam etti. Ama benim bunun yapılmasının arkasında başka bir takım güçlerin olduğunu düşündürüyor bana.
Ne gibi?
Yani şöyle anlaşılmasın, hani komplo teorisi diye söylemiyorum. Gerçeklik anlamında. Bir takım gruplar, Walmart gibi, büyük alışveriş devleri gibi muhtemelen politika yapıcılarıyla görüşüp bizim raflar boşalıyor. Limanlar birer hayalet liman halini aldı. Mal gelmiyor ve bu taleple biz eğer raf, boş raflarla eğer devam edecek olursak önümüz Christmas, önümüz yılbaşı. Bu yılbaşında şimdiden hazırlık yapıp buralarda mal sevkiyatını bir şekilde düzene sokmazsak eğer ciddi fiyat artışları, ciddi işsizlik ve ekonomide ciddi resesyon riskiyle karşı karşıya kalacağız gibi bir takım acaba uyarılarda mı bulundular diye de düşünmüyor değilim. Çünkü daha önceki programlarda söyleyip söylemediğinizi hatırlamıyorum ama bir Çin gemisinin Çin limanından çıkıp Amerika'ya gidip bunun raflara gelmesi yaklaşık 30 ila 40 günlük bir süreç oluyor. Hep söylüyorduk zaten. Mayıs ayının sonundan itibaren bunun etkilerini özellikle Haziran ortalarına doğru da yavaş yavaş göreceğiz diye. Muhtemelen bu aradaki dönemde bir sıçrama, fiyatlar itibariyle bir sıçrama yaşama ihtimalimiz var. Bunun ön provasını gören politikacılar büyük bir olasılıkla Cenevre'de kendi aralarında anlaştıklarını ve finansal krize bu işin gitmemesi için de bir önlem aldıklarını düşündürüyor bana.
Ekonominin gerçekleri siyasetin hayallerinden biraz daha baskın çıktı gibi görünüyor. Ben de şöyle görüyorum. Yani tabii ki yine 90 günlük bir rahatlama verdi bu ülke arasında ama bu seferki sanki ondan sonraki uzlaşmanın da ön ayak sesleri gibi görünüyor. Döndük dolaştık aslında Trump'ın seçim öncesi verdiği vaatlere yakın bir seviyeye gelecek gibi görünüyor vergi oranları. Hani 2 Nisan'da ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir durum oldu yaptıklarından sonra. Ama yine de bunun ABD piyasalarında işte önce hafif bir enflasyonist etki, ondan sonrasında malların tekrar içeri girmesiyle beraber hani Fed'in işini çok daha zorlaştıran bir volatiliteye, bir oynaklığa sebep olacağını da düşünüyorum. İstersen yine Ukrayna-Rusya görüşmeleri Türkiye'de yapılacak Perşembe günü. Liderler de katılacak deniyor. Hatta Trump işim olmazsa ben de gelirim diye mesaj attı.
Yani beni hayrete düşürdü bu da. Yani bu ne kadar ciddiyetsizlik. Evet. Yani koskoca bir savaş var. Evet. Ve bu savaş 3 senedir devam ediyor.
Binlerce
3 senedir devam eden bu savaş içerisinde binlerce, on binlerce kişi ölmüş. Trump kendi alacağını aldı. Nadir metaller konusunda Ukrayna ile bir anlaşma yaptı. Muhtemelen de o bölgeyi kendisi için bir güvenlikli bölge haline getirmek üzere şu anda girişimde bulunmuştur diye tahmin ediyorum. Arkasından işim çıkmazsa ben de gelirim gibi böyle saçma sapan bir şey söyledi. Ama ben şunu söyleyeyim. Bunu sabahleyin konuştuğum için, Ukraynalı bir arkadaşımla konuştuğum için söyleyebiliyorum. O da Ukrayna konsolosluğuyla konuştuğu için böyle bir bilgi verebiliyor. Daha henüz liderlerin tam gelip gelmeyecekleri belli değilmiş. Putin'in buraya gelmesi ve Zelenskiy ile görüşüyor olması Zelenskiy'nin sonuçta meşruluğunu kabul ediyor anlamına da geliyor. Çünkü uzunca bir süredir bunu reddediyordu. Evet. Halbuki Ukrayna tarafından seçilmiş, Ukrayna halkı tarafından seçilmiş bir lider. Barış olması son derece iyi tabii. Ama beni düşündüren başka bir şey var. Yani 3 sene boyunca bu kadar insanın öldüğü, bu kadar ortalığın harap olduğu bir ortamdan sonra ki Zelenskiy'i ben burada lider olarak çok daha ön planda ve daha inanmış görüyorum. Çaresiz de aynı zamanda. Yani bunun içerisinde askeri anlamdaki mühimmatı kaynağı, parasal kaynağı konusunda da kısıtlı. Böyle 3 günde 5 günde bunun olacak ve bitecek olması da bana biraz garip geliyor açıkçası. Ama şu bir gerçek. Barışın getirmiş olduğu ekonomik şartlar, savaşın getirmiş olduğu ekonomik şartlardan her zaman daha çok iyidir. Ölen insanlara mı yanayım, yıkılan yuvalara mı yanayım, harap olmuş bir Ukrayna'ya mı yanayım? Ama sonuçta bunların altından kalkabilmek için de bir an önce barışın da gelmesi ve Ukrayna halkının da bu işin içerisinde bir an önce kalkınmak için normal bir düzleme geçiyor olması şart diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'de yapılacak olması da Türkiye açısından oldukça pozitif. Bizim arabulucu olmamız da oldukça pozitif. Bölgesel olarak bir jeopolitik anlamda güç olduğumuz kesin ama bu gücü lehimize kullanacak arka planda dış politika üreten bir dış ilişkiler tarafının da olması şart evet. diye düşünüyorum.
Ya ben de şöyle görüyorum. Ya maalesef yeni dünya düzeninde artık kalan evler, kaybedilen hayatlar bunlar daha değersiz hale gelmiş vaziyette. O yüzden böyle hani kutlama mesajı gibi görüşmelerde Trump önceden mesaj atıp neredeyse bir kutlama mesajı yaptı. Türkiye'nin burada arabuluculuk rolünü üstleniyor olması bence de bizim için çok pozitif gelişmelerden bir tanesi. Ukrayna-Rusya savaşının bitiyor olması da bizim için çok pozitif olur. Yani başlangıcında nasıl darbe aldığımızı göz önüne alırsan bitişinden de o kadar faydalanmamız gerekir diye düşünüyorum. Umarım Perşembe iyi bir haberle karşılaşırız.
Trump'ın burada ilginç başka bir şeyi daha var. Yani dış politika anlamında kendi işine geldiği gibi yine iş adamı gibi düşünerek devam ediyor. Örneğin bu Filistin konusunda İsrail'i bypass edip doğrudan Filistin'le görüşüyor olması da ayrı bir evet. bana göre incelenmesi gereken durum. Gazze için de bu noktada belki sevindirici ama şunu da görmek lazım. Hani dış politika uzmanı değilim ama demin söylediğin yeni dünya düzeninde artık ilişkiler diplomasiden daha çok iş adamlığı çerçevesinde evet. ve iş adamlığı düzeyinde gidiyor gibi görünüyor.
Evet. Bu haftanın en önemli gelişmesi de yurt içi gelişmesi PKK'nın silahı bırak veya silahlı mücadeleyi bırakacağını açıklamasıydı. Uzun süredir beklenen bir açıklamaydı. Gecikmişti. O geldi. Hem bunu konuşalım hem de ondan sonra bütün bu olumlu haberlerin piyasa etkisini de konuşalım istiyorum. Orada nasıl bir şey bekliyor bizi?
Açıkçası ben metni okuduğum zaman metnin o kadar da masum olduğunu görmüyorum. Bir yürütülen süreç konusunda da kafamda ciddi soru işaretleri var. Soru işaretleri yok aslında. Görünen köy kılavuz istemez. Bu konuyla ilgili muhalefetle, mecliste hiçbir iletişim kurmadan keyfi bir görüşme trafiği oldu diye düşünüyorum. Arada tabii DEM Parti'nin gidip Cumhuriyet Halk Partisi ile ve evet. diğer partilerle görüşüyor olması bu konuyu birazcık yumuşatıyor ama özellikle PKK'nın yayınlamış olduğu metnin ben Türkiye açısından kabul edilebilir bir metin olduğunu düşünmüyorum. Neredeyse kendimi bildim bileli bu konuyla ilgili sürekli olarak bir problemin olduğu, gerilimin olduğu, kaynakların israf edildiği, Türkiye'nin ciddi maddi manevi kayıplara uğradığı bir durum. Açıkçası benim çok içime sindiremediğim bir duruma geldiğimizi gösteriyor bir taraftan. Tabii ki barışı herkes ister. Tabii ki barışı bütün toplumun kesimleri ister ama bu barışın oluşabilmesi için tüm toplum kesimlerinin de özellikle şehit ailelerinin üzerinde mutabık olduğu bir anlaşma metninin olması gerekir. Keyfi olarak her iki taraf tarafından yürütülmüş ve bir taraf tarafından da oldukça ağır maddeler içeren, maddeler demeyeyim, ağır sözcükler içeren bir metnin yayınlanmış olması beni biraz yaraladı, öyle söyleyeyim. Şimdiye kadar 40 binin üzerinde vatandaşımızı, askerimizi şehit verdik. Milyarlarca dolar kaybettik bu işten. Ve bu işin bundan sonraki dönemde nasıl bir yere evrileceği konusu açıkçası gerek Suriye, gerek Kuzey Irak, gerek İran bu çerçevede de başka bir noktaya götürecek diye düşünüyorum bizi. O nedenle Türkiye'nin yine burada dış politika ve güvenlik çerçevesi içerisinde çok akıllı bir siyaset izliyor evet. olması lazım. Ekonomik anlamda baktığım zaman evet askeri harcamalar belki bu mücadele tarafında çok ciddi harcanmayacak ve başka kaynaklara yönlendirilecek ama yani orada da çok emin olamıyorum. Yani Türkiye'nin savunma harcamaları sonuçta öyle çok düşmez. Azalabilecek ve evet. düşebilecek bir çerçeve içerisinde olmaz. Zira yanı başımızda hala ciddi işte Suriye, İran, Irak ve başka ülkeler olmak üzere bir sürü problem var ve devam ediyor. Ve yeni yapılanmalar ne olacak? Buraya Türkiye nasıl müdahil olacak? Dış güçler buraya nasıl müdahil olacak? Yani dış güçler derken hakikaten Amerika'nın, Rusya'nın, İsrail'in buradaki bölgedeki hegemonyası nasıl evrilecek? Türkiye'nin burada nasıl söz sahibi olacağı? Bunlar açıkçası ekonomik anlamda bana harcama kalemlerinde çok fazla aşağı doğru gidişat görünmüyor ama gelir anlamında belki hani yeniden inşa konusunda belirli fırsatlar doğurabilir evet. diye de bakıyorum. Tek bir yönden de bakmamak lazım. Temkinliyim bu konuda. biraz daha bekle gör diye düşünüyorum.
Ya ben de tabii bu silah bırakma meselesinin Türkiye için çok çok pozitif olduğunu düşünüyorum. İnşallah doğrudur. İnşallah 2013'teki gibi sonrasında bozulmaz ve başka yere evrilmez. Şu endişeleri ben de taşıyorum. Yani 2013'te de beklenen veya arzulanan siyasi amaca hizmet etmediği için bozuldu. Her iki taraf açısından da söylüyorum. Bozulan bir barış süreci vardı. Umarım bu sefer daha organize olur. Şeffaflıktan çok uzak bir süreç yürütüldü. Yani şimdi önümüzdeki haftalar içerisinde meclise hangi infaz veya af denmiyor da galiba infaz düzenlemesi deniyor. İnfaz düzenlemesinin geleceğini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle hazır. Birkaç milletvekili imza atıp getirecekler. Ondan sonra bu sürecin bir anayasa pazarlığının sonucu olup olmayacağını da bilmiyoruz. Muhtemelen öyle. Ama hani umarım tamamına erer bu sefer ve 40 yıllık bu mesele ortadan kalkmış olur. Şu benim biraz garibime gittim. Bu hafta gelen haberler, işte Trump Çin 2 Nisan'daki haberden sonra bizim piyasalarımızın ne kadar negatif etkilendiğini bildik. PKK meselesi 40 yıldır üzerimizde bir ağırlık. O da çok pozitif bir haber. Ukrayna-Rusya meselesi 2022 yılında karşımıza çıkan bu sorun Türkiye'yi en başta tarım ürünleri olmak üzere çok büyük finansal dalgalanmalara neden olmuştu. Bakıyorum finansal piyasa tepkilerine cılız, saman alev gibi tepkiler. Yani dün borsamız %3-4 gibi bir şey yükseliş yaptı endeks. Bugün en son baktığımda negatif daha hala. Biraz inanmakta zorluk çekiyorum. Sonra aslında haklı olduklarını düşünüyorum. Sabah bir arkadaşım aradım. Ya dedim bu kutlamanın biraz daha fazla sürmesi gerekmiyor muydu dedim. Bana böyle biraz argo bir tabirle yani biz daha önce neler gördük. O yüzden artık bu tuzaklara düşmeyiz anlamında bir şey söyledi. Tabii şunu sonra düşündüm ben de sevgili Ömer. Trump seçildi işte geçen Kasım ayında. Erdoğan'la ilişkilerin çok iyi olduğunu biliyorduk. Türkiye için pozitif bir haberdi. Suriye meselesi bir anda hızlı bir şekilde çözüldü. Yılların Suriye meselesi üstümüzden kalktı. Ve bununla ilgili piyasa tepkileri olumlu olmaya başladığında bu avantajları bizim hükümetimiz ne için kullandı? Ekrem İmamoğlu'nu hapsetmek, rakiplerini bertaraf etmek üzere kullandı. Evet. Bence piyasa tepkisinin bu kadar cılız olmasının sebebi bu. Buradan elde edilecek krediler acaba yine demokratikleşmekten uzaklaşacak, nerede kullanılır endişesi bence çok fazla.
Çok doğru. Ben de şöyle düşünüyorum Kerim. Senelerce sonuçta AKP tarafından idare edilen bir Türkiye var. Özellikle 2003 hatta 2005'ten itibaren 2013'e kadarki olan dönemde yapılan politikalara arkasında durulan ve özellikle Türkiye'nin kalkınması için uygulanan politikalara toplumun da inancı son derece fazlaydı. Fakat 2013'ten sonra ne olduysa ciddi bir değişim oldu ve 2013'ten itibaren 2015'e kadar olan dönem, 2015'ten itibaren 2018'e kadar olan dönem, 2018'den itibaren de bugüne kadar olan dönemde benim 3'e ayırdığım hatta 4'e ayırdığım bu dönemler itibariyle toplumdaki güven ufak ufak sonrasında da çok hızlı bir şekilde eridi gitti. Ben buradaki erimeyi uygulanan politikalar neticesinde toplum içerisindeki özellikle gelir dağılımındaki büyük bozulmaya, gençlerin eğitimde fırsat eşitliğinin tamamen ortadan kalktığı bir döneme, gençlerin burada bir gelecek görememesine, mesela mülakat konusu. Yani aklıma geldi. Bir öğretmenin son dönemlerde isyanı var bu konuyla ilgili. Söylenen ve verilen vaatlerin, sözlerin hiçbir tanesinin yerine getirilememesine ve buna bağlı olarak da toplumda artık bundan sonra geçtiğimiz programda söylediğimiz gibi iknanın gücünün kaybolduğuna inanıyorum. Evet. O yüzden bunca pozitif gelişmenin arka planında insanlar acaba şöyle mi düşünüyorlar? Bunun benim için bir faydası yok ki. Yarın öbür gün Türkiye bir yerden herhangi bir fayda gördüğü zaman, bir şey kazandığı zaman bölüşme anlamında bana düşecek olan şey burada çok ya minuskül olacak, beni rahatlatan bir şey olmayacak, zaten vermiyorlar. Memuru aynı şeyi düşünüyor, emeklisi aynı şeyi düşünüyor, işçisi aynı şeyi düşünüyor, öğrencisi aynı şeyi düşünüyor. O yüzden finansçısı da ve finansal piyasalarda bulunan insanlar da uygulanan politikalar bu kadar geçmiş dönemde verilen vaatlerle çeliştiğine göre düzelecek olan bir şey yoktur. Biz eski değerlemelerimize devam edelim. Sonuçta enflasyon hala devam etsin, gitsin. Bu çerçeve içerisinde makro düzelmede eğer küçük küçük değişiklikler olursa mutlu oluruz ama sonuçta ciddi anlamda kalkınmamıza sebep olacak bir şey ortaya çıkmayacak diye düşünüyorum.
Evet, pozitif gelişmelerin ülkenin kalkınması veya enflasyon düşürülmesi için kullanılmayacağına dair bir şüphe, endişe kesinlikle var. Yoksa ben bu hafta Türk finansal piyasalarının global finansal piyasalardan daha kuvvetli yükselişler yapması daha doğru olurdu düşünüyorum. Bunun olmaması da bir güven problemini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Şöyle bir örnek göstereyim. Yani mesela diyoruz ki biz döviz mevduat hesapları bir türlü bozulmuyor 49 faize rağmen. Şimdi 49 faizin denk geldiği şey nedir?
45, 63 bileşik 63 falan. Bileşik.
Aylık olarak söyleyeceğim ben. İşte 45 net çünkü %15 stopaj var. 45'in de aylık olarak size sağladığı şey 3.6 civarında bir şey. Bugün bir bankaya gittiğiniz zaman makas zaten 3.5'lar civarında. Evet. Yani bir ayda kazanacağınız faizi, ben diyelim ki dolar almışım, faiz 49'a çıkmış. Döneceğim, satacağım. Sonra herhangi bir risk gördüğüm zaman tekrar geriye dönüp almak için baktığımda %3.5'luk zaten spreadle karşılaşacağım. Bir ay kazanmış olduğum faizi döneceğim, bankaya vereceğim. Bu birincisi. İki, aldığım zaman bir de kambiyo gider vergisi ödüyorum. Binde iki. Bir de o maliyet var üstüne. Yani bu gibi fraksiyonlar devam ettiği sürece zaten o güvenin tekrardan geriye dönmemesi için matematiksel bir gerçeklik de orada duruyor diye düşünüyorum ben.
Evet. Özellikle vergi, finansal piyasalardaki vergi sürtünmeleri böyle zamanlarda çok daha önemli hale geliyor.
Doğru.
Stopaj belki 6 ay öncesinde çok önemli değildi ama şu anda yatırımcıları ciddi anlamda TL'ye dönmekten caydıran bir unsur haline döndü. Bu düzenlemeleri yaparken de çok çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte parantez içinde şu para piyasası fonlarına yapılan %10 kağıt alma zorunluluğunun nelere yol açtığını çok yakın zamanda gördük. Aslında sevgili Ömer, ilk defa programımızda herhalde bu kadar ekonomi konuşmadan siyaseti konuşarak bir 15-20 dakika geçirdik diye görüyorum. Ama bu hafta bunu hak ediyordu bence.
Doğru.
İstersen biraz da verilere geçelim. Bütçe verileri açıklandı. Biraz onun üzerinde konuşalım.
Ben bütçede özellikle harcamalar tarafında biraz yavaşlama görüyorum. Özellikle faiz dışı harcamalar tarafında yıllık artışın %37'ler civarında olması pozitif anlamda bir sinyal veriyor. Gelir tarafının artışında da %62 gibi bir yıllık artışın olması gelir tarafına da yüklenildiğini ve buradan da bütçeyi biraz düzeltmek amacıyla çaba sarf edildiği izlenimini veriyor. İlk defa faiz dışı fazla verdik. Küçük bir makam bile olsa. Ama genel trend olarak baktığım zaman ben burada en büyük problemi faiz harcamalarında görüyorum.
Evet.
Ve faiz harcamalarında ileriye dönük baktığım zaman da bu işin çok da düzelebileceği konusunda bir pozitif şey yok. Biz yaklaşık olarak herhalde 2025 yılı içerisinde çiftçiye 135 milyar TL teşvik vereceğiz değil mi? Yani
galiba öyle bir şey değil mi?
Peki Mart ayında ne kadar? Nisan ayında pardon. Nakit bazı bütçede faiz ödedik. 257 milyar.
Evet.
Yani
3-4 ayda da yaklaşık 700 milyar faiz.
700 milyar. Senelik baktığımızda da 1,5 trilyonun üzerinde 1,6 trilyona yaklaşıyor. Bu sene zaten 2 trilyonu faize vereceğiz. Bu kadar faizle onunla bununla nasıl uğraşılır diye yetki aldıktan sonra ekonomi politikasında ciddi bir yanlış yapıp arkasından bunu hiç dillendirmeyip ya biz yanlış yaptık diye bunu öz eleştiri de yapmayıp faizden bu kadar ciddi miktarda kaynağı kendi söylemleri itibariyle faiz lobisine veriyor olmak gerçekten büyük bir yanlış. Yanlış da demeyelim çünkü bu politikanın dışında başka bir şey yapamazsınız. Bu kadar harcama, bu kadar bütçe açığını finanse etmek için geleceğiniz yer yine borçlanma şeyi olacaktı. O nedenle ben çerçeve itibariyle baktığımda evet bir çaba var harcamaları kısmak için. Bu konuyla ilgili bakanlıkların bütçelerini kısıtlamak anlamında da bir takım talimatların gittiğini görüyorum, duyuyorum. Tabii nereye kadar devam ettirilecek bu? Onu da hep beraber görmek lazım. Ama faiz tarafı bizim ciddi bir şekilde başımızı ağartmaya devam edecek diye düşünüyorum. İç borçlanmaya da devam edecek hazine.
Evet.
Çünkü CDS bir ara 380'lere kadar gitmişti. Geldiğimiz yerde 225'ler civarıydı. Şu anda bulunmuş olduğumuz seviye 330'lar, 340'lar civarı. Bu 340'ların altına inmesi ancak yurt içindeki siyasi gelişmelerde pozitif bir takım ışıkların görülmesiyle mümkün olabilir. Global tarafta eğer yine kafadan esmeye devam edecek olan rüzgarlar söz konusu olursa CDS orada da artar. Yani Türkiye'nin dış borç alabilmesi için hala belirli bir zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum. Allah'tan toplanmış olan bir vergi şeyi var. 700 milyar TL'ye kadar çıktı kamunun şu andaki hesabı. Mayıs-Haziran aylarında rahat. Muhtemelen Temmuz-Ağustos'tan itibaren de yine sıkışık bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Ama faiz ödemeleri Türkiye'nin başına artacak Kerim.
Öyle görünüyor. Yani faiz tarafında da tabii şunu göz ardı etmemek lazım. Hep hani şu eleştiri de geliyor. İşte faizleri yükseltirseniz bu faiz ödemeleri de artar. Hani şey uygulamaları vardı ya, faizleri düşük tutalım biraz da kurlar yukarı gitsin. Hani o dönem daha iyi bir dönemdi gibi algılanır. Tam tersi aslında. Yani bu faiz ödemelerinin içinde özellikle son aylarda enflasyon endeksi tahvillerin itfalarının çok büyük etkisi var.
Doğru.
Seyircilerimize bir de hatırlatayım. Enflasyon endeksi tahviller değişik bir muhasebeye tabi tutulur. Kamu muhasebesinde 100 liradan çıkartılır. Üstüne işte 5 yıllık enflasyon gelir. Bu diyelim ki ana parası 500 liraya çıkar. Eğer bunun Nisan 2025'te itfası geldiyse oradaki 400 lira faiz olarak OET şey yapar, girer. Enflasyonun elden kaçırma ve korkunç bir enflasyon yaratmanın faturasını da aynı zamanda ödüyoruz. Yani bunu sadece 2024 ve 2023'te artan faizlerin bir sonucu olarak da görmemek lazım. Özellikle uzun vadeli tahviller çok ağır yük yüklüyor. Yani faiz bir sonuç aslında. Enflasyonu elinizden kaçırdığınız zaman bu sonuçla karşılaşmanız kaçınılmaz. İlk defa maliye politikası dediğin gibi bir yani destek verecek gibi görünüyor. Ama şöyle de bir durum var. Yani maliye politikası destek verirken, parasal koşullar iyice de sıkılaşırken aslında ihracatta, sanayide, ekonomik aktivitede de büyük bir yavaşlamaya doğru sinyaller gidiyor. Bugün senin yazdığın yazıyı okudum. Orada verilerle özetlemişsin. Gerçekten hani şu anda gelen sinyaller önümüzdeki 5-6 ay içerisinde önemli bir yavaşlamaya gideceğimizi bize gösteriyor.
Gösteriyor. Herkes şunu düşünüyor. İşte dolar kuru artarsa kriz çıkar diye. Yani daha önce de yaşadık. Dolar kuru arttığı zaman özellikle 2021'in sonunda 7 liradan 18 liralara kadar çıkmış bir dolar kuruyla karşı karşıya kaldık. 2021'den itibaren özellikle parasal gevşeme, çıkartılan zihni sinir enstrümanları, KKM gibi bir takım şeylerle hep durum idare edildi. Merkez Bankası rezerv sattı. İşte ortaya çıkmış olan bir sürü problem bir şekilde ortadan kaldırıldı. Ama bu problemler ila nihaya devam edebilecek bir durumda değil. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bugünkü yazıda da gösterdim. Grafiklerde de zaten çok bariz bir şekilde görünüyor. Tahsili gecikmiş alacak problemi. Tahsili gecikmiş alacaklar, sorunlu krediler diyelim, neredeyse %4'lerden %1,5'lara kadar düştü. Bunun düşmesinin yegane sebebi baskı altındaki faizler, kredi musluklarının açılması, insanların deli gibi kredi kullanması, o kredinin kullanılan kredilerle birlikte harcamaların artması, ekonominin canlanması, canlanan ekonomi içerisinde enflasyonun patlaması, gelir dağılımının bozulması. Gelir dağılımının bozulmasıyla da kriz çıkmıyor. Çünkü alttaki kitleler
zamanı
erteliyor. Şimdi ama deniz belirli bir yere kadar geliyor geliyor, ondan sonra sıkışmaya başlıyor. Ve dışarıdan bunu gözlemleyen, bilen insanlar da özellikle böyle bir problemin bir zaman sonra gün yüzüne çıkacağı konusunda da artık yavaş yavaş uyanmaya başlıyorlar. 2015 yılında çekilmiş bir film var. Big Short. Yani yazıda da bahsediyorum ondan. İzlemişsindir.
Tabii ki.
Ben hatta döndüm. Pazar günü tekrardan izledim Big Short'u. İzleyicilerimize, izlemeyenlere onu çok kısa açıklayıp ondan sonra devam edeyim. 2005 ile 2007 yılları arasında bir fon yöneticisi subprime mortgage, yani
eşik altı
ipotekli kredilerde ödenmeme problemlerini görmeye başlıyor. Ve bu konuyla ilgili bir enstrüman düşünüyor. Diyor ki ben bunu nasıl shortlarım? Yani bu krediler ödenmeyecek.
Daha da kötüleşecek.
Daha da kötüleşecek ve kötüleştiği zaman ben bu işten nasıl kar ederim? Dönüyor, kredi default swap için başka bankalarla görüşüyor. Morgan Stanley ile, Goldman Sachs ile, Deutsche Bank'la ve buralarda anlaşmalar yapıyor.
Evet, bu arada film bunu çok anlaşılır bir şekilde bir hale sokuyor değişik sahnelerle.
Evet ve hatta bazı yerlerde de bu konuyla ilgili hani finansal okuryazarlı olmayanlara da oturup anlatan bir şey var, çerçeve var. Sonuçta Amerika'da bu verileri toplayarak, bu verilerle yapmış olduğu analizin sonucunda bir krizin patlayacağını öngören bu fon yöneticileri buradan kazançlı çıkıyorlar. Bu film ders niteliğinde. Neden ders niteliğinde? Sadece ve sadece veri analizi değil, aynı zamanda finansal kesim içerisindeki ahlaki çöküntüyü de gösteriyor. Evet. Ben şu verilere bakıyorum. 1. Faiz oranımız nedir? Kredi kullanımları devam ediyor. Bu kredi kullanımları yatırıma mı dönüyor? Tüketim tarafı hangi tarafa evriliyor? Ve özellikle borçlanma tarafı ve hazinenin borçlanması ile birlikte o bizim dışlama etkisi dediğimiz şey Türkiye'de gerçekleşip gerçekleşmiyor. Bunların hepsine baktığım zaman ben açıkçası ekonomik aktivitede önümüzdeki dönemde problem görüyorum. Eğer ekonomik aktivitede problem var ise şuna bakmamız lazım banka bilançolarında. Ki bu Türkiye Bankalar Birliği'nin raporlarında gözüküyor. Bu Nisan'da çıkan ama 2024 yılı sonuna ait raporda şöyle bir durum var. İkinci grup krediler bizim, yani daha henüz sorunlu krediye dönüşmemiş ama sorunlu krediye dönüşme olasılığı olan krediler bir önceki seneki 2023'ten yaklaşık %47 artıyor. 1 trilyon 340 milyar lira. Bunun yanında aynı zamanda bunun içerisinde olmakla birlikte yeniden yapılandırılan krediler de var. Pardon, bunun içerisinde değil, onu da söylemek lazım. Bunun içerisinde olmayan ama yeniden yapılandırılan krediler.
İkinci gruba geçmemiş olan.
Evet, daha geçmemiş olan. İkinci grup krediler dediğimiz krediler bir önceki sene toplam krediler içerisinde %8'den 8.4'e çıkıyor. Yeniden yapılandırılan kredilerde %4 civarında, 4.6 civarında yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu ikisinin toplamı %13. Bu şu demek. potansiyel olarak yarın öbür gün ekonomide durgunluk söz konusu olursa eğer, buradaki kredilerden sorunlu kredilere geçme ihtimali olan şey çok fazla. Son 3 aylık dönemde yaşadığımız krediler, sorunlu kredilerdeki artış hızı da o ekonomik konjonktür içerisinde benim söylediklerimi sanki teyit ediyor gibi. Eğer bundan sonraki 5-6 aylık süreçte ekonomide gerçekten ciddi bir duraksama söz konusu olmaya devam edecekse, biz bankalar tarafında yeniden sermayelendirme ihtiyaçlarını yeniden görmeye başlayabiliriz. Şimdi bono piyasasımız, eurobond piyasasını söyledik. Yani sen bugün bir banka patronu olsan bu öz sermaye karlılığıyla şeyin içerisine para koyar mısın?
Koymam tabii ki. Yani enflasyonun altında getiriler ancak hedeflemeniz gerekiyor ve inanılmaz bir şekilde de operasyonel ve hukuksal bir sürü de risk alacaksınız.
Yani bunun yerine sonuçta sermaye benzeri bir eurobond ihracı veya sermaye benzeri kredi bulmaya şey. Ve piyasada şu an itibariyle o kadar pozitif değil borçlanma açısından. Ve sürekli geçtiğimiz sene ciddi miktarda bankalarımız bu fırsatı kullandılar aslında. Tabii. Böyle bir yapı içerisinde öz sermayenin birikmediği, karlılıkların son derece baskı altında olduğu, ekonominin buraya evrildiği bir noktada ben açıkçası kredi tarafındaki problemlerin kriz çıkacak demiyorum. Ama Türkiye'nin başına ciddi problemler çıkartabilir diye düşünüyorum. O nedenle bu noktaya ben ciddi şekilde dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakan Arın'ın da bu konuyla ilgili bir açıklaması var.
İş Bankası Genel Müdürü.
İş Bankası Genel Müdürü. Hani biz enflasyonu birkaç sene düşürmesini öteleyebiliriz ama şu ekonomik durgunluğu en azından yaşamayalım diye.
Tabii ben buna katılmıyorum. Yani bir bankacı bunu söylediği noktada bence kredi portföyü ile ilgili bazı endişelerle yola çıkıyor. Zaten bu enflasyonu birkaç sene ertelesek meselesi bizi buralara kadar getirdi. O yüzden yani enflasyon meselesinin birinci meselemiz olduğunu hala düşünüyorum. Çok geciktiğimiz için bu noktadayız. Yani bizim enflasyonu %15'e düşürmüş olmamız gerekiyordu. Bir sürü siyasi sürtünme sebebiyle bunu beceremediler. Doğru. Bunu beceremedikleri için de şimdi ya şu enflasyonu bir iki sene daha idare edelim deme hakkına da sahip olmadıklarını da düşünüyorum. Yani bankacıların da bence böyle bakmaması gerekiyor diye düşünüyorum ama şöyle de bir durum var. Ben bunu biraz söylediğin işte ekonomik aktivitedeki yavaşlığını biraz politik olarak okumanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu politika seti neredeyse iki senedir sürdürülen bu politika seti çok gecikildi. En az bir 6 ay bir sene daha hayatımızda olacak gibi görünüyor. Siyaseten çok zor bir döneme iktidarı bence sürüklüyor. Düşünsene gecelik faiz 49, bileşiği 63. Kredi oranları 70'ler civarına çıkmış. Bileşik olarak maliyetleriyle beraber baktığında tüketici kredileri %100'e çıkmış. Ve enflasyonu ve faizlerin düşme umudu da başka bir bahara ertelenmiş. Bu ekonomik aktivitede önemli bir yavaşlamaya da sebep olacak. Bir noktadan sonra bu hani bir seçime gitmeye kalktığınızda, bir referanduma gitmeye kalktığınızda başınızın belada olduğunu gösterir.
Doğru.
Bu da ekonomi yönetiminin hedeflerine giderken siyasetle sürtünmesinin çok artacağı bir döneme bizi götürüyor diye düşünüyorum.
Çok doğru. Yani ben de burada açıkçası yapmış olduğumuz programlarda sadece durum tespiti değil, aynı zamanda bunun bir çözümünü ve aynı zamanda sadece ve sadece bu çözümün politik anlamda, iktidar anlamında değil, şirketler anlamında ve bireysel anlamda da olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta politikaya bıraktığımız zaman, siyasete bıraktığımız zaman onların gündemi bambaşka.
Evet.
O bambaşka gündem içerisinde şu andaki ekonomik problemlerin çözümü için uğraşan birkaç tane kurum, hatta tek bir kurum dışında bu iş pek de pozitif bir yere evrilecek gibi görünmüyor. O da çok zor. O yüzden ciddi risk yönetimi yapılması, ki ben şirketler açısından likiditenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bireyler açısından da tasarrufun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu saatten sonra artık hani biraz har vurup harman savurmak yerine ayağı yorgana göre uzatmanın faydalı olacağı kanaatindeyim.
Teşekkürler. Kitap tanıtımı yerine bu hafta ben bir rapor tanıtımı yapacağım. Bunu sevgili Ömer'in çantasından çaldım bu raporu. TÜSİAD'ın raporu. Rekabetin yeni dinamiği, sanayide teknolojik dönüşüm. Yani ilginç yaklaşımlar var. Mesela artık sektörel desteklerin eski moda kaldığına dair bazı görüşler var. Sanayinin topluca rekabetçiliğini arttırabileceği, öyle tek tek işte aman kimya sektörüne şunu verelim bunu verelimden biraz uzaklaşarak bölgesel dağılımın, bölgesel eşitliğin çok önemli olduğunu gösteren şeyler var. Mart 2025'te yayınlanmış 3 tane değerli akademisyen TEPAV işbirliğiyle TÜSİAD'ın yayınladığı bir rapor. Özellikle sanayiciler ve teknolojiyle ilgilenenlerin bence okuması gereken bir rapor olmuş.
TÜSİAD'ın internet sitesinden de bu ulaşılabilir, download edilebilir.
Evet. Çok teşekkürler Ömer. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere Kerim.